Fahri Kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam, sadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hususuyla manevi huzurunda bulunduğumuz Sultanlar Sultanı Arif-i Billah, Aziz Mahmud, Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Elhamdülillah, güzel bir eserden muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Asr-ı Saadet'ten günümüze Faziletler Medeniyeti diye isimlendirilen fevkalade kişiliğimizi inşa edecek hem bize tarihin o medeniyet akışlarını hem de bugün bizler için bir Müslüman şahsiyeti oluşturmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade eden o güzel eserinden her hafta bir bölümü burada müzakere ediyoruz. Başladığımız bölüm özellikle hizmet bölümüydü. Yani bizde var olanın bir başka kullara aktarılması. Maddi tarafıyla, manevi tarafıyla, ilmi tarafıyla, irfani tarafıyla. Bu başlık altında önce Hakk'a daveti konuştuk. Hakk'a davet yapabilmek için güzel örnek olmak gerektiğini, İslam'ın güler yüzünü her zaman göstermek gerektiğini, tabii bunun yanında da irşadı terk etmenin mesuliyetini konuşmuştuk. Sonra ilim ve Kur'an hizmetleri başlığı altında gerçekten de şu dünyada en güzel hizmetlerden biri insanları Kur'an'la buluşturmak. Maddesine verdiğiniz, bedenine verdiğiniz bir gıda belki onun geçici bir hayatına tesiri oluyor, faydası oluyor. Ama ruh ebedi olduğu için de ruha verilen hizmetler, insanın iç dünyasına verilen hizmetler elbette ki bütün hizmetlerden daha önce geliyor. Bugün üçüncü başlık olarak kıymetli kardeşlerimiz yeni bir hizmet alanı, o da içtimai hizmetler. Ne demek içtimai hizmetler? Hani biraz daha günümüz Türkçesiyle sosyal hizmetler diyoruz. Ne yazık ki dünyada hakim olan ana anlayış, hani bireycilik, bireyin hürriyeti, bireyin özgürlüğü, bireyin dokunulmaz şahsiyeti. Evet, birey önemli, fert önemli ama insan bu dünyada yalnız yaşamıyor. Yalnız yaşamıyor hiçbir kimse. Herkesin birbirine bir yönle ihtiyacı var. Nitekim muhterem hocamızın okuduğu En'am suresinin 160 ve 165. ayetleri bizlere çok ilahi hakikatleri beyan ederken en son okumuş olduğu ayeti kerimede kıymetli hocamızın sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle, maddi veya manevi derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Gerçekten O bağışlayan, en merhamet edendir şüphesiz. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri kainata bir nizam koymuş. Bu nizam içinde gerçekten kulların toplum içinde yaşamasını irade buyurmuş. Ve ilk insanla beraber bir topluluk oluşmuş. İlk insan yanında eşi Havva annemiz ve hemen onların evlatları, böyle insanlar bir araya gelmiş. Evet, birisi suyu taşıyacak, birisi ekmeği yapacak, birisi hamuru karacak, neyse ve birisi onu insana ulaştıracak. Bütün kulları Cenab-ı Hak birbirine muhtaç olarak yaratmış. Onun için de bugünkü materyalist dünyanın ben yiyemişim, beni başkası hiç ilgilendirmez, ben yaşayayım, beni başkası ilgilendirmez önemli olan benim demesi, İslam anlayışında bir yeri yok. İslam anlayışı bütün güzelliği, insanın ferahlığını, saadetini toplumun saadeti içinde görüyor. Evet. Tabii bunlar birbiriyle ilişkili de. Ferden ferda toplumda huzurlu oluyor. Toplumda genel bir huzur hakim olduysa diğer taraftan fertlere de bu yansıyor. Gerçekten de hani baktığımız zaman Allah Teala'nın iki önemli hususta müminlere emri var. Bir, kendi zatıyla ilgili kulların ubudiyetlerinin farkında olmaları. Ben sizin Rabbinizim, sizler de benim tek tek yarattığım, hiçbir insan ikinci varlık değil. Herkesi Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri bizatihi kendi yaratıyor. Hani bazen onu şöyle ifade ediyorum. Elmanın içindeki kurdu da Allah yaratıyor, fili de Allah yaratıyor. Fil büyük, onu ben yaratayım, siz de kurt yaratabilirsiniz demiyor Allah Teala. Dolayısıyla hani bütün yaratılanlarda Cenab-ı Hakk'ın bir yaratma iradesi var. Dolayısıyla da bütün yaratılanlar kendi halleriyle, yaratanıyla özel bir hat kuruyor. Ayet-i kerimede buyruluyor ve اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Sizin şey dediğiniz hiçbir şey yoktur ki o Allah'ı kendi haliyle tesbih etmesin, ama siz o tesbihi anlamıyorsunuz. Daha belki sohbetlerimizde yine Hüdayi vesilesiyle Hazretin böyle bir çiçeği koparamadığını, oradaki zikri işittiğini manevi olarak bahsetmiştik. Diğer taraftan da Cenab-ı Hak yaratılmış dediğin bütün varlıkları da birbiriyle bir hukuk içinde tanzim ediyor. Tabii bütün bu hukukları da gözetecek olan insan. İnsanın insanla ilişkisi, bütün insanlarla derece derece. İnsanın nebatatla ilişkisi hatta. Yani insan yaz gününde bir parktan geçerken bir çiçeğin dibine bir bardak su dökse, onu bile İslam boş bir iş değil. Allah katında bir değeri olan bir hasene olarak değerlendiriyor. Nitekim hocamızın yine az önce okumuş olduğu ayeti kerimede En'am suresinin 160. ayeti bu. Böyle başlıyor. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا. Kim bir güzellikle gelirse Allah'ın huzuruna, bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Yaptığımız her güzelliği Cenab-ı Hak ona katlıyor. Fakat bunun karşılığında bir kötülük yapacak olursa o da sadece dengiyle cezalandırılır. Cenab-ı Hak öyle rahmetli ki, öyle rahmetli ki. Hatta bir hadis-i şerif vardır, mevzu inşallah birbirine koparmayız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir insan oturduğu yerden gönlüne bir iyilik düşse, sağındaki melek der ki, ya bu nasıl güzel kulu, kalbinde iyilikler düşünmeye başladı der, onun için bir hasene yazmaya başlar. Düşünüyor bu kız, güzel düşünüyor yani. Hemen yazar. Eğer bu düşündüğü güzelliği hayata aksettirirse, bu defa onu ona katlar. Tam tersine kul içine olur ya, vesvese gelir, vehim gelir, bir yanlış düşünce gelir. Soldaki melek yazmak ister, sağdaki melek emirdir. Dur bakalım der, bekle. Belki vazgeçer, hemen yazma, daha bir şey yapmadı. Cenab-ı Hak ne kadar merhametli değil mi kıymetli kardeşlerim bizlere? Ne kadar merhametli. Tabii Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları anlatırken bir müminin Allah katındaki değerini, Cenab-ı Hakk'ın o rahmetinin bize nasıl tecelli ettiğini bildiriyor. Peki bunları nasıl söylüyor Efendimiz? Neye dayanarak söylüyor? Kendisine gelen şu vahyi ilahiye dayanarak söylüyor. Sonra diyor Efendimiz öyle güzel ki, o yanlış düşünceden kul vazgeçerse sağdaki melek der ki ona bir iyilik yaz. Bak, ona bir iyilik yaz çünkü kendini düzeltti yani. Kötülükten iyiliğe doğru düşünmeye başladı. Sonra bir de o da o iyiliği yaparsa, bu defa ona da kötülük yapacak olursa ona tane bir tane yazılır. İyilik düşünürsen bir sevap, yaparsan 10 sevap. Kötülük düşünürsen sana fırsat veriliyor. Vazgeçersen bir sevap, ama vazgeçmez de yaparsan o kötülüğü yine bir ceza olarak, cezan bir tane yani. Dolayısıyla Allah Teala bizi böyle rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle hep izzetli kılmak, hep bizlere güzellikler vermek, hep kendi katından rahmetiyle bizleri bereketlendirmek istiyor. Dolayısıyla da insanlarla olan ilişkilerimiz bu manada çok çok önemli. Sadece insanlarla değil, az önce ifade ettiğim gibi bir çiçeğe verdiğimiz su, ne bileyim bir hayvana verdiğimiz su, hani hadis-i şerifte buyruluyor, bunlara daha gireceğim inşallah. Efendimiz iki insanı anlatıyor. Buyuruyor ki, bir kadın bir köpeğe verdiği su sebebiyle günahları affedildi. Başka bir kadın da bir kediye yaptığı eziyet sebebiyle namazı oruçluydu ama o da cehenneme hak etti. Allah Teala kainatta bir mümin insanın, Müslüman insanın hem kendi içinde bir sulh yaşamasını, Rabbi ile barışık, eşya ile barışık, tabiatla barışık, hayvanatla barışık, diğer insanlarla barışık, huzur içinde yaşamasını murat ediyor. Bunun için de hem Kur'an-ı Kerim hem de sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere bu noktada çok güzel tembihlerde, hatırlatmalarda bulunuyor. Ve bir şekilde kitabımıza da böyle geçiyor. Cenab-ı Hak kullarının toplum içinde yaşamasını irade buyurmuş ve onları da birbirlerine muhtaç bir vaziyette yaratmış. Namazları cemaatle kılmayı, fakirlere zekat vermeyi, imkan bulanların hacca giderek İslam alemiyle tanışıp görüşmesini emretmiş. Ve bütün bunlar insanların Allah'a kullukta yardımlaşmaları, birbirlerini teşvik etmeleri içindir. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'de yine kıymetli kardeşlerim, insana sadece iyilik yapması emredilmekle kalmıyor. Bir de iyiliklere teşvik etmesi. İyiliklere teşvik etmesi. Hani ayet-i kerimede buyuruluyor, siz yetime ikram etmiyorsunuz. İhtiyaç sahiplerini yedirmek için de birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Bakın, ben yediriyorum, benim işim bitti. Yok. Bir de kendimiz hep iyiliklere teşvik edeceğiz. Niye? Cenab-ı Hak yine toplum hayatı için وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İyilikler hususunda, takva hususunda birbirinize karşılıklı yardımlar edin. Birbirinizin elinden tutun. Birbirinizin yanında olun. Birisi bir iyilik yapıyorsa, bir güzellik yapıyorsa, bir hayır yapıyorsa siz onun yanında olun, onu da teşvik edin. Ama asla ve asla وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Sakın günahta birbirinize ortak olmayın. Günahta birbirinize ortak olmayın. Nitekim burada kardeşimizin yine okuduğu ayet-i kerimede وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir insan bir başkasının günahını üzerine alamaz. Maalesef böyle zaman zaman insanlar iyiliğe teşvik edecekken bir de kötülüğe teşvik ediyor. Diyor ki günahını ben çekerim diyor. Günahı benim üzerime olsun diyor. Şunu yap diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hele bir kendi günahını çek de başkasının günahını çekmeye kalsın iş yani. Ne kadar cüret. Günahın ne olduğunu, onun ahirette nasıl bir bedeli olduğunu biliyor musun ki? Sanki kendi günahından hiç haberin yok. Bir de başkasının günahına talipsin. Bunlar hepsi gerçekten dil terbiye edilmemesinden. Dilin terbiye edilmemesi de kalbin terbiye edilmemesinden. Cehaletten olan şeyler. Gerçekten kıymetli kardeşlerim, tasavvufi hayat dediğimiz, manevi seyri sülük dediğimiz bu hayatta en önemli terbiye alanlarından birisi dil terbiyesidir. O kadar hassastır ki bu dil terbiyesi. Onun için insan düşünecek sözünün bir amel olduğunu, büyüklerin tabiriyle, sözünün bir iş olduğunu, bir faaliyet olduğunu, bir amel olduğunu bilen insan az konuşur buyuruyorlar. Her söz bir ameldir. Bakış bir ameldir, duymak bir ameldir yerine göre ama her söz bir ameldir. Onun için ayet-i kerimede مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Kul hiçbir söz söylemez ki orada hazır bir melek onu yazar olmasın. Ah diyorsun yazıyor, of diyorsun yazıyor. Ah'ı niye söyledin, oh'u niye söyledin? O da Allah'ın huzurunda çıkıyor. Evet, evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Gerçekten müminlerin özellikle bir topluluk içinde yaşama şuurunun bir Müslümanın asli karakteri olduğunu bize bildiriyor. Onun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli kardeşlerim, ashab-ı kiramını özellikle zaten o bir toplum oluşturdu. Değil mi? Bir cahiliye toplumundan insafın bilinmediği, vicdanın olmadığı, edebin, hayatın bilinmediği, zalimin rahat zulmettiği, mazlumun başvuracak bir yer bulamadığı bir toplumdan Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir saadet toplumu inşa etti. O toplumda insanlar huzurla yaşadığı gibi bütün hayvanatın, nebatatın hukuku da gerçekleşti. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatılır ya zaman zaman kıymetli kardeşlerim. Diyor ki yani cahiliye döneminde gidip çocuklarımızı gömüyorduk. Nasıl insanlardık biz? Ama halife olan Hazreti Ömer daha sonra ne diyor? Kenar-ı Dicle'de bir kurt yese koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Yani bırakın insanların, mazlumların hakkını korumak şöyle dursun. Yani kurtlar bir koyuna saldırsa onu bile Allah benden sorar. Ey Ömer sen niye tedbirini almadın? Kuzuların olduğu yerde, koyunların olduğu yerde niye onları koruyacak adam koymadın oraya? Ya bir kurt yediyse onu. Kıymetli kardeşlerim bunları biz okuyup geçiyoruz bu medeniyetimizden. Ama bunlar oturup böyle kağıtta senaryo yazıştırılmış şeyler değil. Tarihi vesikalarla geçmişte nasıl bir toplumun oluştuğu, İslam'ın nasıl bir toplum meydana getirdiği ve nasıl dünyaya bir sulh sağladığı, değil mi? Şimdi işte iki senedir bir zalim millet oradaki masum çocukları 60 bin, 70 bin çocuğu öldürüyor. Ondan sonra da kimse bir şey yapamıyor. Onun elini, dilini, kolunu bükecek kimse bulunmuyor. Ne yapalım yeter artık bu kadar herhalde. Onlar da yoruldular zaten. Baktılar neticede alamayacaklar. Anlaşalım. Neyi anlaştınız kardeşim ya? 70 bin insanı öldürdünüz yani. 70 bin insanı öldürdünüz. Zafer bir şeyi kazanırsa adı zaferdir. Evimizi işgal etmiş birisi. Ondan sonra çıkmış. Birileri gelmiş zorla hadi ya bir çıkın artık yeter insaf yani bu kadar da olmaz demiş. Oturuyoruz seviniyoruz. Hani biraz sizlere bir latife yapacağım. Komünizm döneminde, Rusya'nın komünizm olduğu dönemde malum adamcağızın birisi gitmiş. Demiş ki Koloza, vallahi bizim ev çok dar geliyor. Ne olursunuz bize bir genişlik verin. Koloz müdürü demiş ki hallederiz. Oraya bir tane sığır daha sokmuşlar. Demiş ya biraz daha daraldık iyice biz size bunu açın dedik siz daralttınız. Sonra bir şeye daha sokmuşlar. Adam feryat ediyor. Sonra o içeri soktuklarını beraber geri çıkmışlar. Oh be demişler ne kadar rahatladık yani. Şu andaki dünyanın sistemi bu. Maalesef adaleti tanımayan, vicdanı olmayan dünyanın sistemi bu. İnsanı öyle böyle sıkıyor, boğacak, öldürecek noktaya gelince ölüyorum diyorsun. Ondan sonra çekiyor elini, oh be dünya varmış diyorsunuz. Nasıl bir dünya böyle bu? İslam'ın böyle bir anlayışı yok yani. İslam böyle bir şeye müsaade etmiyor. Böyle olanlara da güçlü Müslümanların müdahale etmesini istiyor. İslam'ın inşa ettiği toplum gerçekten haksızlığın olmadığı, yardımlaşmanın olduğu, merhametin olduğu, şefkatin olduğu, çocukların öldürülmediği, kiliselerinde ibadet eden insanlara bile dokunulmadığı, değil mi? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz askerlerine talimat veriyor. Sakın ha diyor, yollarda ağaç kesmeyin, ağaçlara dokunmayın. Sonra kiliselerine kapanmış ibadet edenlere de dokunmayın. Onlar kendi dinlerini yapıyorlar. Siz kendiniz namazınızı ihmal edin, kendi dininizi yaşayın. Ama size karşı çıkmayan hiçbir insana da dokunmayın. Hele hele kadınlara, çocuklara eliniz sürülmesin. Böyle bir medeniyet bu medeniyet. Ama ne oldu hocam peki de bu hallere düştük? Herhalde o mukaddes emaneti şairin tabiriyle koruyamadık. Koruyamadık. Onun için de biz tekrar işte o güzellikleri bulabilmek için nebevi kaynaklara, Kur'an kaynaklarına dönmemiz gerekiyor. Saadet orada. Hani bir ara böyle arabaların arkasında güzel bir söz vardı. Sonra biraz artık azaldı. Huzur İslam'da diye. İnsanın huzuru da, toplumun huzuru da, dünyanın huzuru da İslam'da. Ama hangi İslam'da? Müslüman'da demiyorum bakın. İslam'da, Allah Resulü'nün yaşadığı, yaşattığı İslam'da. O İslam'ın her şeyi duruyor. Hani bir an bir sohbetinde yine arz etmiştim. İslam'da eksiklik yok. İslam'da bir kusur yok. Eksiklik ne? Biz Müslümanlar eksiyiz. Biz Müslümanlar kusurluyuz. Biz Müslümanların ayıbımız var. İslam'ın hiçbir ayıbı, hiçbir eksiği yok. Niye? Cenab-ı Hak اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Bunun daha yüce bir din yok. Din nimetimi de size tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمْ اِسْلَامَ د۪ينًا Ben ancak sizin din olarak İslam'dan razıyım. Ayet-i Kerime de burada yine bugün tevafuk etti hep konuyla. Kul اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّنْ وَهُوَ رَبُّ كُلُّ شَيْءٍ Evet, ben Rabbimden başka bir Tanrı, bir ilah mı arayacağım? O her şeyin Rabbidir. Değil mi? O her şeyin Rabbidir. Evet, o her şeyin Rabbidir. Öyleyse din kemale ermiştir. Ondan daha öteye bir din gelmeyeceğine göre biz o kamil manadaki dine kendimizi eğer o dinle buluşabilirsek hem kendimiz huzur bulacağız hem toplum huzur bulacak. İnşallah huzuru dünyaya da tanıtma imkanlarını verir. Evet, bir dönem bu ümmet dünyaya o İslam'ın huzurunu götürmüş. Evet, o huzuru götürmüş. Onun için Batı dünyası kendi aralarında kavgalar ederken demişler ki biz Müslüman'ın kavuğu gelsin de biz burada rahat edelim demişler. Bunlar tarihi vesikalarla sabit yani. Bu kendi içimizdeki kavgaları yürütüler bitmeyecek, bu zulümler bitmeyecek. Bari Müslümanlar gelsinler de bize huzur versinler demişler. Şimdi biz de huzurumuzu biraz daha tam tersine, tam tersine İslam'la alakası olmayanlar bize sulh sağlasınlar, huzur sağlasınlar derdindeyiz. Rabbimiz inşallah aslımıza dönmeyi nasip eylesin bizlere. İslam'a güzel dönmeyi, Allah'a döneceğimizi kat'i olarak inandığımıza göre o dönüşün yolu İslam'a sarılmak. Dönelim biz konumuza kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlardı. Bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti? Soruyor sahabesine. Namaza giden var mı bugün diyor. Bak buraya namaza geldiniz ama bir cenazeye katıldınız mı? İçtimai olarak. Peki bugün bir yoksul doyuran var mı içinizde? Bugün bir hasta ziyaret eden var mı? Kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer. Yani Efendimiz bizlere evet geldiniz benim arkamda namaz kıldınız ey sahabim demiyor sahabesine sadece. Tamam buraya geldiniz namazı kıldık sizlerle ama ben sizlerden bir şey daha istiyorum. Bugün de Medine'de, Mekke'de o şekilde gecede cenazeler defnediyorlar biliyoruz. Bizler gibi böyle ta ertesi günü öğleye kadar bekletmiyorlar. Cenaze oldu mu hemen toplayıp yerine koyuyorlar. O bakımdan asr-ı saadette de icabında gece bir cenaze oluyor. Hemen birkaç Müslüman toplanıyor. Onları götürüp defnediyorlar. Onun için de Resulullah Efendimiz sabah namazında soruyor. Gece bir cenaze olup da oraya giden var mı içinizde yani? Gittiyseniz ne âlâ yani? Gece deyip de güzel amel işlemekten mahrum kalmayın yani. Allah'ın her vaktinde güzel ameller var. Gecenin güzellikleri var, gündüzün güzellikleri var. Onun için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e Ömer diyor bak sana şimdi büyük bir iş geldi artık. Halife olacaksın bundan sonra. Müminlerin emirisin. Ama gecenin ne farkına var, gündüzün farkına var. Allah'ın gece senin üzerinde bir hakkı vardır. Onu gündüz kabullenmez artık. Onu gece yapacaksın. Gündüz senin üzerinde bir hakkı vardır. Onu da gece kabullenmez. Onu da gündüz yapacaksın. Nedir bu haklar? Gündüz ümmetin işiyle meşgul olacaksın. Onları geceye bırakmayacaksın. İşi olan gündüz herkes işinin karşılığını, ihtiyacını görecek. Akşama bakarız yok yani. Adam akşam evine gitsin rahat yatsın. Seninle işi olan insan. Hele hele yarına iş bırakma. Hani bizim maalesef dilimizde böyle çok tabii hale gelmiştir. Birisi gelir bize bir derdini söyler. Yarın bakarız deriz. Yarın bakmayacağız abi de. Bu an bakacağız. Bizimle olan, bizimle bir işi olan insan varsa ona bugün bakmaya gayret edeceğiz. Yarın bakarız. O İslami bir anlayış değil. Gerçekten yarın yapılacak birisi o ayrı. Ama bugün yapılacak bir ise onu bugün yapmak durumundayız. Bugün yapmak durumundayız. Gece de, hakikaten gece de yapılacak bir iş varsa onu da sabaha bırakmamak, özellikle de teheccüd dediğimiz, istiğfar dediğimiz, Rabbimizle olan ilişkilerimizi, Rabbimizle olan birlikteliklerimizi artık onları gündüze bırakmamalı. İşte bazen belirli virtleri olan kardeşlerimizle görüşüyoruz. Bu virtlerinize devam ediyor musunuz? E hocam diyor, akşam diyor geç vakte kadar oturduk, ettik biraz, işimiz yoktu. Sabah da uyanamadım, sabah namazda gitmiş, gündüz giderken arabada yapıyorum diyor. Artık öyle yapmayalım yani. Öyle yapmayalım, geceler uzun kıymetli kadeşlerim. Vakitlice evradı, eskarımızı, okumalarımızı onlara yapalım ama gece bir hizmet çıktıysa, Allah korusun bir yerde yangın varsa kalkıp koşacağız yani. Başka türlü bir komşumuz, diyelim ki arabası yok, değil mi? Aşağıdan feryat sesi geliyor, koşacağız, alacağız, acil servise götüreceğiz. Müslümanlık bunu gerektirir. Bir abimiz yıllar evvel İngiltere'ye gittim diyor. Bir dostumuz, büyüğümüz. Baktım diyor giderken yolda birisi bayıldı diyor. Biz de alışmışız tabii Türkiye'de böyle şey olunca. Orada da bize rehberlik yapan bir kardeşimiz var diyor. Ya inelim yardımcı olalım, bir taksi tutalım, götürelim. Yok demiş, burada öyle şey olmaz. Polis gelir alır götürür. Ya polis gelince adam ölürse, ölürse ölür. İslam insanların hizmetini sadece devlete bırakmıyor. Herkes sorumlu. Herkes sorumlu bir Müslümanın insanın ihtiyacını gidermekten. Müslümanın ihtiyacını gidermekten herkes sorumlu. Adam feryat-ı figan içerisinde aman çağırayım 112'yi gelsin bakalım. Yok, bir taraftan 112'yi çağır, bir taraftan da varsa imkanın sen yetiştir bir yere yani. 112 gelmez bazen de. E peki ölürse ne olacak? E ne yapalım, gelmedi 112 diyemeyiz yani. Gelmedi 112 diyemeyiz. Gerçekten kıymetli kardeşlerim, İslam toplumunun özü, mayası, ruhu bu yani. Ha bunu böyle rastgele bir teşvik olsun diye söylemiyorum. Ve sorumluluklarımız var burada yani. Sorumluluklarımız var. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce bahsettiğim suallerle böyle bir müminin sırf kendi ferdi muhtevasında kalmayıp yeni tabirle sosyalleşmesini, içtimai insan olmasını, bencillikten sıyrılıp diğergan ve cömert bir gönle sahip olmasının zaruretini ifade buyuruyorlar. Tabii bununla ilgili yine çok meşhur bir hadis-i şerif vardır. Bunu hep sık sık duyarız sohbetlerimizde kıymetli kardeşlerim. Allah Teala insana, yarattıklarına yapılan hizmeti, ikramı, bizatihi kendi zatına yapılmış gibi değerlendiriyor. Yani teşvik için bütün bunlar hepsi. Resulullah Efendimiz o kadar teşvik ediyor ki bunu, bakın biraz önceki bahsettiğimiz hadiste kim bunu yapıyor diye soruyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kutsi hadis olarak ifade edilen hadiste de Cenab-ı Hak adına bir uyarıda bulunuyor. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ademoğlu der ki, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim ya Rabbi? Allah Teala der ki, falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Merhum Mahmud Sami Efendi bir kutsi hadisi çok okurlardı. Hemen hemen birçok sohbetinde, اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ لِيَجِلِ Ben azim-i şan, daima kalbi kırıkların yanındayım. Beni arayan orada bulsun. Evet. Maddi olarak değil, rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle. Eğer Allah'ın rahmetini istiyorsak, Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, keremini, affını istiyorsak, o biraz daha kalbi kırıkların yanında. Evet, bazı nimetler, yüzeyinde hiçbir şey olmayan toprağın altında değil mi? Çöllerden gidiyorsunuz, ya burada ne olur ki diyorsunuz, kupkuru çöl diyorsunuz. Ot bitmiyor burada, çiçek bitmiyor ama onun altında dünyanın birbirini yediği bir başka nimet var değil mi? Yani petrol var işte orada da. Dışına bakarsan bir şey yok ama oradaki nimet aşağıya gizlenmiş. He? Onun için de bazen zahire bakar aldanırız kendi kendimize, zahire takılmamak lazım. İlahi lütufların, keremlerin nerelere gizlendiğini araştırıp bulmak lazım. Evet. Sonra Allah Teala yine buyurur, beni doyurmanı istedin, doyurmadın. Ademoğlu da sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl doyurabilirim der. Allah Teala falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacaktın. Bunu bilmez misin? Yine son soru, ey Ademoğlu senden su istedim, vermedin. Ademoğlu da der ki, ya Rabbi sen alemlerin Rabbiyken ben sana nasıl su verebilirdim ki? Allah Teala falan kulum senden su istedi, vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunun için değerli kardeşlerim, bizim medeniyetimizdeki vakıfların içtimai manada üç hizmeti bu hadisten böyle ilhamla veya bu hadisin manasına vukufiyetle oluşmuştur. Nedir bunlar? Bir, sebiller, ikincisi aşevleri, üçüncüsü hastaneler. Hiçbir vakıf yoktur ki gücü yetiyorsa bu üç şeyi aynı anda yapmasın. İşte şöyle bir Üsküdar'ımızı dolaşın değil mi? Nasıl sebiller görüyorsunuz böyle? İyi ki onları bari koruyabiliyoruz şimdi. Yani yıkmadık. Birçok manevi değerleri yıktık, tahrip ettik de hiç olmazsa sebillerden su akmıyordu ama yani binaları kaldı. Keşke o sebillerden hep su aksa böyle devamlı. Değil mi? Su da pahalandı diyor şimdi insanlar. Evet, bugün herhalde en güzel hayırlardan birisi hakikaten sebildir yani. Su dağıtmaktır. Evet. Dolayısıyla elhamdülillah Üsküdar'ı biraz da tanıdığımız için öteden beri Üsküdar'ımızda bu üç hayır geçmişten beri var. Hala devam ediyor bir kısmı. Mesela aşağıda vakıfların bir Ahmediye aşevi var. Hala devam ediyor. Ondan sonra sağlık ocakları hemen yukarıda, bak Osmanlı döneminde yapılmış bir hastane, bir beyle, bir paşayla, bir hanımın yaptığı bir hastane değil mi? Niye yapmışlar bunu ki? Para kazanmak için yapmamışlar yani. Yani özel hastane açalım, özel hastane açılsın yanlış anlaşılmasın da. Fakat bu medeniyet daha çok insanlara hizmet olsun diye bunları yapmış. Sonra da işte Üsküdar'ımızın böyle hele bu caddelerde her tarafında iskeleden itibaren bakınız, sağınızda sebiller, solunuzda sebiller devam ediyor. İşte bu medeniyeti, bu Osmanlı medeniyetini besleyen kaynak nedir? İslam'dır. İslam bunları getirmiş yani. Su vermenin ne olduğunu, yemek yedirmenin ne olduğunu. Elhamdülillah bu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin 400 sene evvel kurduğu mutfak da bugün burada devam ediyor. Gerçekten bendeniz kıymetli kardeşlerim özel bir konu ama 74-78 yıllar arasında İstanbul Vakıflar'da çalışmıştım. O zaman bir vesileyle bu Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nde ziyaret ettik. Aşağıda bakıyoruz böyle ne var ne yok filan diye. Örümceklerin böyle üzerine ördüğü büyük kazanlar gördük. Ya Allah Allah dedik, bu camide kazanlar ne arar yani? Dediler ki burası 400 sene evvelki Hüdayi Hazretleri'nin aşevinin kazanları. İçimizden böyle geçti. Ya Rabbimiz inşallah bu kazanlar bir daha kaynar buralarda diye. Şimdi elhamdülillah kaynıyor. Kaynıyor gerçekten. Pazar sabahları burada ikramlar yapılıyor. Başka zamanlar yapılıyor. Ve çok büyük bir bereket ki bu vakıf da gerçekten şurada şu anda hocalarımızın irşad odası kullandığı odada mütevazi bir mutfakla başlamıştı. Ve şimdi o bir dünya mutfağı haline geldi. Ramazan'da Moğolistan'dan doğuda, batıda ta Senegal'e kadar bir coğrafyada mütevazi de olsa bir Hüdayi mutfağı açılıyor. Elhamdülillah Gazze'de de şu anda bir Hüdayi mutfağında aş bitiyor. Peki nedir bunları besleyen kıymetli kardeşlerim? Bunu besleyen insanların Allah Resulüne ve Yüce Rabbimize olan muhabbetidir. Daha doğrusu Rabbimizin kulundan beklediği içtimai başka kulların içinde yardımında olmaz. Onun için Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerif var yine burada hemen hatırıma geldi. وَاللّٰهُ ف۪ي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ ف۪ي عَوْنِ اَخ۪يهِ. Bir kul, diğer Müslüman kardeşinin hizmetinde, yardımında olduğu müddetçe Allah da o kuluna daima bir rahmet alarak yardımını gönderir. Evet, sen Allah'ın kullarından bir kula yardım ediyorsan, o kulun Rabbi olan Allah hem ona yardım eder hem sana yardım eder. Onun için bu ayrı bir ruhtur. İslam'ın bize kazandırdığı bir ruhtur bu. Bu imanla olur, aşkla olur, ahiret inancıyla olur. Yoksa insan bana ne ya, ben ne geçecek elime? bir insana yardım etmişim. Şimdi onu vicdanla ifade etmeye çalışıyorlar. Ama vicdan yetmiyor. Akif'in dediği gibi Allah rahmet eylesin. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet ise insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri katiye, ne vicdanın. Yüreklerden Allah korkusu, ahiret endişesi, hesap korkusu çekildi mi ne vicdan kalır, ne başka şey kalır. Görüyoruz dünya işte yani. Onlara sorsan vicdanımız var derler. Hani nerede vicdan? Allah korkusu yok ki vicdan olsun yani. O bakımdan medeniyetimiz toplumun gerçekten bir taraftan ibadetle, ilimle inşası için bütün vakıflar, camiler ve medreseler kurmuşlar. İbadeti ve ilmi önceledikleri için bütün vakıflar. Ama bunun yanında da hemen hemen hep bu hadislerden mülhem olarak özellikle sebilleri, aşevlerini, hastaneleri, yani şifahaneler diyorlar ona geçmişte, şifahane, ondan sonra aşevleri ve bir de sebilleri çok önemsemişler. Tarih boyunca bizim adeta medeniyetimizin temel müesseseleri olmuşlar bunlar. Her vakıfta az veya çok bunlar var. Bu yüzden müminler olarak bizler de etrafımızdan kendimizi mesul hissederek içtimai ibadetleri, sosyal alanları hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Tabii bugün gönüllülük deniyor bazı konularda. Onlara tabii kimsenin niyetini biz sorgulamak durumunda değiliz. Ancak hani baktığımız zaman onlarda böyle bir yüzeysellik görüyoruz. Hani gönüllülük diye ya isimleri yazılacak, vergisinden düşecek, reklamını yapacak. Hatta bu işte o kadar hassas davranıyorlar ki büyükler, yaptığınız hiçbir hayra kendi adınızı yazmayın hayattayken. Riya olmaz. Camide yaptırsanız kendi adınızı koymayın yani. Fakat koyun, büyüklerinizin adını koyun. Geçmişlerden birinin adını koyabilirsiniz. Tarihi şahsiyetlerden birinin adını koyarsınız. Allah katında hiçbir iyilik zayi olmuyor. Ama orada bile ucub olabilir, riya olabilir. Kendi adınızı, müessesenizin adını koymayın. Bu tabii bu biraz daha takvaya yönelik. Koyarsa da bir haram işleminiz olmaz ama teşvik de olur diyorlar bazıları. Ama belki mahfi olmak, yani hani iyilik yap da balık bilmezse Halik bilir derler. Balıklar bilmesin sadece, Halik bilsin. Halik bilsin yani. İyilik yap, denize at, balık fark etmezse de Halik bilir yani. Yaratan bilsin. Evet. Önemli olan onun bilmesi. Zaten insanlar iyiliği görünce de Allah'ın bugünü yapana da sen lütfunla, kereminle muamele et diye de adını söylemese de bunu yapana diye bir ifade kullanırlar. İnsanlara iyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak. İnsanları incitmemek. Şahsımıza yapılan fenalıklara katlanmak. İnsanlarla hoş geçinmek. Cuma namazına gitmek. Müslümanlarla birlikte hayır meclislerinde, ilim ve zikir meclislerinde, toplantılarda bulunmak. Hastaları ziyaret edip cenaze teşhiinde bulunmak. Muhtaçlara yardım edip cahillere de yol göstermek. Evet, muhtaçlara yardım etmek. Bunun yanında cahillere de yol göstermek, maddi ve manevi gibi bütün içtimai ibadetler Resulullah Efendimizin sünnetidir. Evet, sünnet bunlar ya kıymetli abilerimiz. Sadece zahiri sünnetlere takılıp kalmamak lazım. Namazın sünneti, orucun sünneti, kılığın kıyafeti sünneti, esas sünnetler içtimai sünnetler. Esas sünnetler burada zikredilen hususlar. Zira Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bir ömrünü Allah'ın kullarına hizmetle geçirmiştir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii toplumun içinde yaşayınca zaman zaman da bedeviler geliyor. Hiç bilmeyen insanlar Efendimiz'e de sıradan muamele yapıyor. Bazen birisi geliyor, elbisesini çekiyor arası. Bazen birisi rastgele çok kaba konuşuyor. Toplumun içinde çünkü. Amcası Abbas radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ya Muhammed, yani toplumun içine bu kadar girdikçe elbette ki sana bir takım eziyetler oluyor. Sana biz bir ye yapalım güzelce. Hani diğerlerinin gibi tahtın olsun, oturacağın özel bir mekanın olsun. İhtiyaçlar sahipleri gelsinler, belirli meseleden sana dertlerini anlatsınlar, ihtiyaçlarını söylesinler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hayır. Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar onların arasında bulunacağım, ayrılmam, ayrı bir yerde oturmam ben. Evet. Varsın, ökçelerime bassınlar, elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler. Öyle de yapsalar, ben bu toplumun içinde olacağım, ben onlara hizmet edeceğim diyor Allah'ın Resulü. Evet, yani biz Allah'ın Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem bir kalbi beraberlik kurmak istiyorsak, Efendimizin bu yönlerini tanımaya değerli kardeşlerim gayret edeceğiz inşallah. Ve yine tabii ki Müslümanın din kardeşine tebessüm etmesi, selam vermesi, yoldaki taşı kaldırması, yabancıya yol göstermesi. Şimdi adam dükkanına yazmış kapısına. Adres sormak yasaktır. Köşede duruyor ya. Ne olacak yani? Akşama kadar gelse herkes bir adres sorsa duruyorsun. Kardeşim iki adım yukarıda desin, üç adım. Yani nasıl böyle kalplerimiz cimrileşmiş yani? Gerçekten cimrilik kıymetli kardeşlerim, hasislik maddi imkanla ilgili değil. Önce kalp kapanır böyle adeta, daralır ve oradan bir şey çıkmaz yani. Hani selam verirsiniz, selamını almakta zorlanır. Allah'ın selamını veriyorsunuz. Niye? Kalbi dar çünkü. Selam verirken de insan cömert olacak. Böyle hani şuursuz, farkında olmadan bir selam değil. Yani selam önce ta kalbinden verecek, kalbinin cömertliği görecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, bazen çocuklarla selamlaşacağı zaman mübarek Peygamberimiz eğilirmiş, onlara tam göz göze gelir, selamun aleyküm dermiş yani. Yukarıdan selam vermiyor Peygamber Efendimiz. Çocuk diyor ama kafasını kaldırıp da benim selamı duymasın yani. Ondan göz göze geliyor. Resulullah Efendimiz'i tanımalıyız kıymetli kardeşler. Ne kadar tanırsak o kadar yakınlaşırız. Ne kadar yakınlaşabilirsek de elmer o me'amene habbe o kadar tecelli eder. Ne demek? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Onunla beraber olmak istiyorsak o bizi hani buyuruyorlar da hadis-i şeriflerinde ben sizden evvel gidip havuzun başında sizleri beklemekteyim diyor. Onu bazen bu hadisi okudukça cemaate diyorum ki kendimi de içine katarak bizi havuzunun başında bekleyen bir peygamber var. Yolumuz oraya gidiyor mu acaba yani? O bekliyor, ben bekliyorum diyor. Biz başka yollarda gidiyoruz böyle yani. Bu yol oraya ulaşır mı? Onun için hani yabancıya yol göstermek dediniz, ne olacak yani? Bazen bildiği halde ben bilmiyorum kardeşim, ben de yabancısıyım diyor. Biliyorsun yani işte. Hakikaten bilmiyorsan o ayrı. Yani şurada Üsküdar'da gelmiş bir vatandaşın birisi, hakikaten garip, size bir adres soruyor. Hakikaten biliyorsanız söyleyin, ne olacak, bir dakikanız, iki dakikanız alır yani. Ama bilmiyorsak o ayrı. O zaman da belki, bak şu adam bilir deyiz, bilen birisi varsa ona yol gösteririz. İslam toplumu böyle inşa ediyor yani. Aç olana yemek vereceksin, yolda kalana yardımcı olacaksın. Hatta öyle medeniyet kurmuş ki şimdi bir başka şey geldi hatırıma. Aksaray var hani bu. Niye de Aksaray diyeyim, bizim İstanbul Aksaray diye, Konya Aksaray diyeyim. Şimdi Aksaray artık yani bir yere bağlı değil, öyle değilim. Bazen Niye de Aksaray, Konya Aksaray deyince yok diyorlar, biz Aksaray'ız diyorlar. Biz de karışmasın diye İstanbul'da da Aksaray var diyoruz. Orada bir vakıf var kıymetli kardeşlerim. Bir vakıf, Kervansaray Vakfı bu vakıf Osmanlı döneminde. Vakfının vakfiyesi şöyle. İster Müslüman olsun, isterse Müslüman olmasın. Bu kervansaraya kim gelirse burada 3 gün misafir ediniz. Yani bu kervansaraya sadece Müslümanlar gelebilir demiyorlar. Batı'ya göstermek lazım bunu. Allah'ın kuluysa ona pasaport din sorulmaz. Gelmiştir burada. Bu kervansaraya da 3 gün misafir edilsin. Bu 3 gün zarfında da kendisine sabahleyin şu yemek, akşam da bu yemek verilsin. Eğer bir binitle geldiyse atına veya merkebine de her gün şu kadar saman verilsin. Bunlar hikaye değil, masal değil. Niye yaptılar bu insanlar bunu tevhid kardeşlerim? Bu insanlar bir ahirete kendilerine bir kapı açılsın diye yapıyorlar bunu. Allah'ın verdiği nimeti Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla paylaşmak için. Daha da ötesi, eğer diyor giden insan yaya geldiyse, giderken ayakkabılarına bakılsın, ayakkabılar delikse yine ayakkabıyla gönderilsin. Bizim toplumumuz bu kıymetli kardeşlerim. Bizim medeniyetimiz bu yani. Hikaye anlatılmıyor. Yaşanan toplum bu, yaşayan toplum ama biz böyle bunların birçoğunu ne yazık ki tarihi sildik, süpürdük, harfimiz de değişti, kıyafetimiz değiştik. Bize oradan bir şey lazım değil dedik ama huzuru da bulamıyoruz. Böyle debelenip gidiyoruz yani. Yani aydınlıktan karanlığa düştük. Halbuki insan karanlıktan aydınlığı aramalı. Karanlık içinde aydınlığı araması gereken insan, aydınlıkta lambaları söndürüp karanlıkta yaşamaya razı oluyor. Acı bir şey bu. Bu da ayrı acı bir şey yani. Onun için hani şuradan yola çıktık. Din kardeşine tebessüm etmek, selam vermek, yoldaki taşı kaldırmak, evet, yabancıya yol göstermek, yükünü taşıyamayana yardım etmek, bilmeyene öğretmek, helalinden rızık kazanarak ailesini geçindirmek, matemlerin civarında bulunup kalbi kırıkları teselli etmek, infakta bulunmak, camiye doğru adım atmak ve emsali bütün hayırlar mümin için kıymetli birer içtimai ibadet ve hizmettir. Bunların hepsi ibadettir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ibadeti şöyle tarif ediyor. El-ibade hiyel fi'lu ma yerdar Rab. İbadet Allah'ın razı olduğu işi yapmaktır. Eğer hani şu bardağı şuradan alıp şurada suya ihtiyacı olan bir insana uzatmak bir fiil ise bundan Allah razıysa bu ibadettir işte. Arayacağız kıymetli kardeşlerim. Hakkın rızasına tayin olacağız. Gerçekten yani. Arayacağız yani. Günlük rızkımızı, maişetimizi nereden iyi iş olduğunu aradığımız gibi acaba ben ne yapayım ki Rabbim benden razı olur bugün? O rıza kapıları zaten bildirilmiş yani. Şunları, şunları, şunları yaparsan Rabbin senden razı olur diye. Allah'ın razı olduğu kullar diye. Bu bakımdan bunların hepsi önemlidir. Burada vakit de bitti ama muhterem Osman Öğle Topbaş Efendi hocamız bir hususa devam etmiş. Buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu içtimai ibadetleri ifade babında bugün diyor en önemli içtimai ibadetlerden biri de imkansızlıklar sebebiyle evlenemeyen gençlere yardımcı olmaktır. Gündeminde böyle bir şey var yani. Hakikaten birçok gence soruyorduk, hocam diyor maddi durumlar müsait değil. Tabii tek manevi o değil belki ama onun için ayet-i kerimede evlenin değil, evlendirin emri var. Ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Sizin yanınızda bulunan insanları, onları evlendirin. Onlar maddi sebepler dolayısıyla evlenemiyorlarsa Allah onları kendi fazlından zengin eder buyruluyor. Eğer onlar ihtiyaç sahibi iseler Allah onları kendi fazlından zengin eder. Onun için Muhyiddin Arabi Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki en üstün sadaka-i cariye evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır. Şu iki genci evlendirdik. Allah onlara salih evlatlar verdi. Onların böyle bütün güzelliklerinden de Allah Teala ayrıca bir o işe vesile olana ecir verir diye buyuruyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, kendimizi içtimaiyleştirmek, biraz daha bugünkü tabirle sosyalleştirmek. Ama sosyal medyanın içinde kaybolmamak kaydıyla. Şimdi sosyalleştirmek deyince insanlar bir sosyal medya var. Orada gel keyfim gel manasına adeta çılgınlıklar yaşanıyor sosyal medyalarda. Boş şeyler, tartışmalar, konuşmalar, yalanlar, iftiralar. Ondan sonra tamamen suni şeyler. Ne oldu? Sosyal medya fenomeni. Hiçbir işe yaramayan bir iş. Gerçekten kıymetli kardeşlerim. Niye? Yani tamamen suni şeylerle. Evet. Ne yapayım ki? Beni daha çok insan seyretsin. Yalan da caiz, öbür de caiz. Başka türlü kötülükler de Allah korusun. Bizim derdimiz sosyal medya fenomeni olmak değil, Allah'ın razı olduğu kul olmak. Derdimiz bu. Evet. Melekler katında anılan kul olmak. Onun için fenomenler yarın beni taşa tutmasınlar yani inşallah. Bazen de öyle oluyor. İnsanları bazen linç ediyorlar yani. Nasıl bir günah kıymetli kardeşlerim bu yani? İnsanların izzetiyle, şerefiyle oynamak yani. Böyle bir linç kampanyası başlıyor. Allah muhafaza yani. Ahiretten korkmayan insanlar toplumda böyle çok feci meselelere maalesef sebep oluyorlar. Onun için buralardan biz tabii netice kimseye bir yargı makamı değiliz ama netice buralarda da gerek içtimai manada, gerek ferdi manada toplumun kendinden bizar olduğu sakatlıkları da gündemden çıkarmaya gayret ediyoruz. Rabbim inşallah bizleri razı olduğu, güzel işler yapan, hak katından makbul olan kullarından eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.